Ayrım 17.
Sayfa 200. Yabancı dilin neye yaradığını bilerek, o işe yaraması için öğrenerek yabancı dil bilenler, duygusal bir üstünlük için değil, işlevi için yabancı dil kullanabilirler. Bu da tıpkı parayı kullanmak, evindeki eşyaları kullanmak, satın aldığı arabayı kullanmak gibidir. Ulusal kimlik sorununu çözememiş toplumlarda yaşayan, kendi kimlik sorununu çözememiş kişiler içinse yabancı dil bilmek hiçbir zaman işlevini yapamayacak olan bir eklenti olur. Önemli olanın yine özgür düşünebilme, bağımsız olabilme, kendi yerini bulabilme sorunu olduğunun çarpıcı bir örneğidir yabancı dil sorunu. Belgrad'da İngilizce mi, Türkçe mi? Yugoslavya'nın 100. yıl şenliklerine biz de çağrılmıştık. Biz dediğim Türk Tabipleri Birliği. Serbian Medical Association'ın çağrısı uzun yıllardır hiç ilişkimizin kurulmadığı bir ülkenin toplantısına katılmak isteğimizi uyandırdı. Bizim birliğin başkanı olarak toplantıya katıldım. Bu arada Yugoslavya'nın öz yönetim sistemini merak ediyorum, onu da incelemek istiyorum. Yugoslavya Tabipleri Birliği'nin yetkilileriyle tanıştık, toplantıda resmi bir dil olup olmadığını sordum, İngilizce diye yanıt verdiler. Hastane ve dispanserlerden bazılarını incelemek istediğimi söyledim. Yardımcı olacaklarını belirttiler. İyi. O sırada Belgrad Büyükelçimiz Oktay İşçen, kendisine daha önce tanımıştım. Büyükelçiliğe gittim, geliş nedenini anlattım, yapmak istediğim incelemelerden söz ettim. Büyükelçi Sayın İşçen de çok iyi olacağını belirterek, Sırpça'da bilen bir görevlinin bana yardımcı olabileceğini söyledi. Ertesi sabah toplantıya katıldık. İngilizce bir konuşma metni hazırlamıştım. Konuşma sırası gelinceye kadar diğer katılan ülke tabipler birliği temsilcisi konuşanlarını dinledik. Baktım, her ülkenin temsilcisi kendi dilinde konuşuyor. Batı Alman temsilcisi Almanca, Belçika'dan gelen Fransızca konuşuyor. İtalyan İtalyanca konuştu, İngiltere'den gelen de doğallıkla İngilizce. Birden kararımı değiştirdim. Ortada resmi bir toplantı dili yoktu. Bana öyle söylenmesini de ciddiye almam gerekmiyordu. Konuşma sırası bana geldiğinde kürsüye çıktım. Konuşmamı kendi dilimde, Türkçe olarak yaptım. Salonda hafif bir şaşkınlık olduğunu fark ettimse de hiç aldırmadım. Konuşmam bitince uzun uzun alkışlandı. Sonra Yugoslav Tabipler Birliği temsilcileriyle sıcak dostluklarımız oldu. Yemekte bana neden Türkçe konuştuğumu sordular. İngilizce konuşsaydım daha çok kişi ne söylediğimi anlayabilirmiş. Ben de böyle bir soru bekliyordum. Geldiğim zaman bana toplantının resmi dilinin İngilizce olduğunun söylendiğini anlattım. Sonra da her ülkenin kendi diliyle konuştuğumu gördüğümü, bu nedenle de toplantının resmi bir dili olmadığını anladığımı söyledim. Bu nedenle de Türkiye'den geldiğim ve Türk olduğum için Türkçe konuşmanın çok doğru olduğunu, herhalde kendilerinin de Türkçe diye bir dil olduğunu bildiklerini söyledim. Sözlerimdeki hafif alaycılık gözlerinden kaçmadı. Birisi, herhalde Doktor Atabek Türkçe konuşarak bize Türklerin uzun yıllar burada olduğunu hatırlatmak istedi dedi. Ben de Yugoslavya'da konuşulan Sırpça dilinde ne çok Türkçe sözlük bulunduğunu gördüğüm örnekleriyle anlattım. Türkçe yaptığım konuşmanın İngilizceye göre belki daha çok anlaşıldığını ekledim. Birlikte gülüştük, toplantı dostça bitti. Sonra Büyükelçiliğe geldiğimizde Sayın Oktay İşçen olayı yanıma verdiği yardımcıdan öğrendiğini söyleyerek beni kutladı. Böyle bir karar vermemin doğru olduğunu söyledi. İnsan kendi ülkesinin dışına çıktığı zaman daha değişik duygular içine giriyor. Bir yandan buradayken daha çok farkında olmadığımız kendi ulusuna, kendi toplumuna bağlılık duyguları daha güçlü olarak ortaya çıkıyor. Diğer yandan oradaki durumuna, oradaki konumuna doğru bir yer bulmak sorununu çözmesi gerekiyor. Bu doğru yer aslında ne hayranlıkla ezilmek olmalıdır ne de düşmanlıkla kabarmak. Hayranlık da düşmanlık da bir toplumun ya da kişinin kendi kimliğini bulamamış olmasından kaynaklanıyor. Her ülke kendi tarihini yaşamıştır. Değişik çizgilerden geçerek bugünlere gelmiştir. Bugün çok iyi ya da kötü durumda olabilirler. Bizden daha iyi durumda da daha kötü durumda da olabilirler. Önemli olan bizim içinde bulunduğumuz duruma doğru kavrayabilmemiz, geçmişten ders alarak geleceğe doğru bakmayı başarabilmemizdir. Geleceğin dünyası ülkelerin birbirleriyle düşmanlığı üstüne değil, birbiriyle dostluğu üstüne kurulacaktır. Futbol takımlarımızın yabancı takımlarla karşılaşmalarındaki duygusal tepkilerimiz de çok şey anlatmıyor mu? Başka ülkenin bir takımı ile yapılan futbol karşılaşmasını bir ölüm kalım savaşı saymak hangi duygulardan kaynaklanıyor? Bu duyguları oynayan futbolun kalitesiyle hiçbir ilgisi bulunmayan bir yenme hırsının ya da yenilme ezikliğinin yönlendirilmesi toplumumuzdaki birikimin ipuçları değil mi? Yabancılara karşı içimizde birikmiş gizli hayranlık, onları yendiğimiz zaman ortaya çıkan aşırı sevincimizin kaynağı değil mi? Böyle bir karşılaşmanın öncesinde biz onları yenemeyiz diye içimize yerleştirdiğimiz eziklik, bu alanda yaşadığımız aşağılık kompleksinin ürünü değil mi? Bir türlü kendimize yakıştıramadığımız dış ülkede başarı kazanmak aynı duygulardan kaynaklanmıyor mu? Sonra da başarı kazandığımızda gösterdiğimiz abartılı tepkiler bu hayranlığın nasıl içimizde sinsi bir düşmanlıkla yan yana yaşadığını göstermiyor mu? Dış ülkelerde de yabancı düşmanlığı denen olayın kimi çevrelerde nasıl yaşadığını bilmiyor muyuz? Almanya'da yaşayan insanlarımızın bu davranıştan çektiklerini bilmiyor muyuz? Kınamıyor muyuz? Yabancı hayranlığı da, yabancı düşmanlığı da yan yana yaşayan duygular. İkisinden de kurtulmak gerekiyor. Bunun için de hem ulusal kimlik sorunlarının çözülmesi gerekli, hem de bireysel kimlik sorununun. Sonuçta bunları çözememiş olmanın zararlarını yine biz çekiyoruz. Yasak, baskı, şiddet, korku, yalan zinciri. Ama neden? Atacaksın ağzına iki tokat, bak nasıl yola geliyor. Konuşma. 5-10 kişiyi sallandıracaksın, işler kendiliğinden düzelir. Konuşma. Nuş ile yola gelmeyeni etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Atasözü. Nasihatla yola gelmeyeni azarlamalı, onunla da uslanmayanı dövmeli. Kızını dövmeyen dizini döver. Atasözü. Yasaktır, girilmez. Uyarı levhası. Evet, çocuğumu dövüyorum. Dövmeyeyim diyorum ama bir şeye sinirlenince kendimi tutamıyorum. Yine dövüyorum. Bir anne. Gündelik hayatımızın konuşmaları, atasözlerimiz, uyarı levhalarımız, içimizden geliveren davranışlar. Bir resmi dairenin bekleme salonu. Duvarda bir uyarı levhası. Lütfen sigara içmeyiniz, teşekkür ederiz. Bakıyorum, herkes püfür püfür sigara içiyor. Neden? Uyarı pek mi kibar olmuş? Toplumumuz kibar uyarıları pek yumuşak, pek zayıf buluyor da kulak asmıyor mu? Gerçekten de kimsenin bu nazik uyarıya aldırış ettiği yok. Ama ben yadırgamıyorum. Toplumumuzdaki bu basit insan davranışını tanıyorum. Gerçekten de böyle düşünüyorlardır. Nazik davranışları küçümseme, kulak asmama karşılığı. Ama davranış sert olursa, kendisini küçümserse, ona kulak verme, itaat etme, dediğini yapma karşılığı. Aynı daireye bir süre sonra işim bitmemiş olmalı, yeniden gidiyorum. Bakıyorum, uyarı levhası değişmiş. Sigara içmek yasaktır. Kibar uyarının yerine sert bir emir koymuşlar. Ama sigara içen kimse yok. Demek onlar da fark etmişler durumu da toplumun diline uygun davranmışlar. Gündelik hayatımızdan da biliyorum. Emreden sert bir ses tonu, kısa ve kesin bir emir verir gibi konuşma. Bizim insanımızı hemen etkiliyor. Neden etkiliyor diye çok düşünmüşümdür. İnsanca davranışı algılayamayan insan, kendisini adam yerine koymayan bir davranış karşısında neden hemen itaat ediyor? Bu nasıl bir şartlanma, nasıl bir şartlandırma? Aklıma askerlik geliyor. Askerlikte uygulanan emir komuta kalıpları böyle. Acaba oradan kaynaklanan bir şartlanma mı? Düşünmek gerekiyor. Yoksa askerlikte bu kalıpların kullanılışı da toplumun genel eğiliminden mi gelip yerleşmiş? Belki her ikisi de karşılıklı olarak doğru. Askerlikteki iki anımı düşünüyorum. Askerliğimi yedek subay tabip olarak yapmıştım. Bir sınır taburunda yetkili tek tabip olarak görev yapıyordum. Hem taburun tabibi hem de sahiye takımının komutanıyım. Biz de aynı emir komuta kalıplarını kullanıyoruz. Bir süre sonra bizler kıdemli yedek subaylar olduk. Yeni yedek subaylar geldi. Değişik tutumları var. Kimisi yumuşak davranıyor, kimisi sert. Bir gün erlere hangi teğmenin daha iyi subay olduğunu soruyorum. Aldığım yanıtlar A teğmenin çok iyi subay olduğunu açıklıyor. A teğmen kısa sürede sertliğiyle kendini tanıtan bir yedek subay. kendi içine kapalı, kompleksleri olduğunu düşündüğümüz, sert disiplin uygulayan, elleri sık sık döven biri. Neden A. Teğmen diye soruyorum. B. Teğmen de sizi düşünüyor. Aldığım yanıt çok düşündürücü. Teğmenim, A. Teğmen öyle sıkı tokat atıyor ki çok yavuz. Attığı tokatın şiddetiyle otorite sağlayan A. Teğmen, erlerden çok iyi subay olduğu kanısını kazanıyor. İkinci anım, askerlik yaptığım yerdeki ordu evinde. Akşamları ordu evine gidiyoruz. Biz iki tabip Teğmen orada oturup satranç oynuyoruz. Yemek yiyenler var, oyun oynayanlar var. Doğuda bir il merkezindeyiz. Kuralları belli. Temiz, rahat ettiğimiz bir yer. Akşam saatlerinde levazım sınıfından olduğuna dikkat ettiğim bir albay geliyor. Her akşam aynı saatlerde geldiği için onu tanıyorum. Ordu evinin oldukça tenha saatleri. Masasına oturuyor, garson erlerin kendisine bakmasını bekliyor. O saatlerde kendi rütbesinde gelen olmuyor. Artık biliyorum, bir bira içecek ve gidecek. Bir yorgunluk birası içiyor ve herhalde evine gidiyor. Fakat garson erlerde artık dikkatimi çeken bir kayıtsızlık var. Gidiyorlar, geliyorlar, o masanın uzağından geçiyorlar, yakınından geçiyorlar, fakat bir türlü albaya bakıp siparişini almıyorlar. Epey bekledikten sonra garson erlerin biriyle göz göze gelmeyi başaran albay bir bira istiyor, bira geldiğinde kibarca alıyor, birasını içiyor, biraz sonra da kalkıp gidiyor. Sessiz, saygılı insan davranışı. Garson erlerin bu kayıtsız davranışına kızıyorum. Kızıyorum çünkü herkese böyle değiller. Aslında arı gibi çalışan çocuklar. Dikkatli, çevik, saygılı davranıyorlar. Ama kimi subaya çok dikkatli davranıp kimisine kayıtsız kalmaları dikkatimi çekiyor. Çok dikkatli davrandıkları birisi hastane başhekimi olan tabip albay. Onu biz de tanıyoruz, seviyoruz. Başhekim tabip albay ordu evine yemek saatinden önce geliyor. Oyun oynanan masaya gidiyor ama kendisi oynamıyor, sadece seyrediyor. Her akşam aynı saatlerde ayrı davranışları görüyoruz. Doktor albay kapıdan girer girmez garson erlerde bir kaynaşma olduğunu görüyorum. O kimseye bakmıyor, kimseye bir şey söylemiyor, bir sandalye çekip oyun oynayan arkadaşlarının yanına oturuyor. Garson erler koşuyorlar, hemen onun sandalyesinin yanına bir sandalye daha koyuyorlar, bir kadeh rakı, bir bardak su, bir tabak leblebi koyuyorlar. Doktor albay bütün bunlardan habersiz gibi sadece oyunu seyrediyor. Bir süre sonra elini yanına uzatıyor. Doktor albay onu da içiyor ve kalkıyor. Kimseye ne bir söz ne bir bakış. Bir gün dayanamadım, garson erlerin ikisini çağırdım. Bizim doktor olduğumuzu biliyorlardı. Doktorluk da her yerde işe yarardı. Hemen geldiler. Çakılıp buyurun dediler. Bakın dedim, buraya iki albay geliyor. Birisi sizden bir bira istiyor. Ona neredeyse bir bardak birayı vermemek için gayret gösteriyorsunuz. Oysa o albay sizi azarlamıyor, kızmıyor, istese bunları yapabilir. Ama doktor albay gelince hepiniz ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. O istemeden rakısını, suyunu getiriyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz? Önce hıkmık ettiler, böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Bakın dedim, ben ne yaptığınızı görüyorum. Yarın öbür gün bana işiniz düşer. Ben de doğru söyleyenleri severim, ona göre. Üstü örtülü sözlerim etkisini gösterdi, açıldılar. Birisi, biz de bilmiyoruz Teğmenim dedi. Doktor albayım kapıdan girince Allah girmiş gibi oluyoruz. Nedendir biz de bilmiyoruz ama öyle. İşte, davranış farkının toplumda algılanışı buydu. Bu algı biçimini sonraları ne çok yerde görecektim. İnsanımız baskıya, şiddete neden bu kadar açıktı? Baskı ve şiddet kendi başına anlam mı taşıyordu, yoksa bir davranış zincirinin halkaları mıydı? Bunları düşünmek gerekiyordu. Kocaların eşlerine dayak atmaları salt bir dayak olayı mıydı? Annelerin çocuklarını dövmeleri salt bir sinirlilik miydi? Şiddet kaynağını nereden alıyordu? Şiddet bir baskı biçimiydi. Baskının belki de frenlerini koparmış bir yoğunluğuydu. Şiddete başvurmak, cezalandırmak isteğini yansıtmıyor muydu? Ceza biçimi olarak şiddete alışık bir toplum muyduk? Bu ceza biçiminde baskıya karşı koyuş etkili olmuyor muydu? Öyleyse şiddetin toplumumuzdaki yerini anlayabilmek için baskının kaynağını araştırmak zorundaydık. Baskının kaynağı yasaklardı. Her şey Önce yasaklarla başlıyordu. Ne çok yasak var. Hayatımızda ne çok yasak olduğunu aslında bilemiyoruz. Bu yasakların çoğu açıkça yasak biçiminde anılmıyor da ondan. Yaptıkların uygun işler değil. Ayıp diye bir şey vardır canım. Bu kadar da olmaz ki. Hareketlerine dikkat etmelisin. Artık büyüdün. Kızım, eteklerini ört, bacakların görünüyor. Büyüklerin yanında lafa karışma diye sana kaç kere söyledim. Hava karardıktan sonra dışarıda kalma dedim. Yine aldırmıyorsun. Bak, bu işin sonu kötü olacak. Bak, şeker verdiklerinde bir taneden fazla almayacaksın. Bir türlü yaşına uygun giyinmesini bilemedi. Her yaşın yasakları, her yerin yasakları, her zamanın yasakları. Eski yasaklar, yeni yasaklar, köylerin yasakları, kentlerin yasakları. Duygu yasakları, düşünce yasakları, davranış yasakları. Yasaklarla büyüyen çocuklar, yasaklarla kuşatılan gençler, yasaklarla yaşayan toplum. Yasaklar buzdağına benziyor. Çok küçük bir dilimi açıkta, büyük bölümü gizlenmiş. Yasaklarla karşılaşan insan ne yapıyor? Ya alışıyor, uyum sağlıyor, yasak yasak olmaktan çıkıp onun kendi davranışı oluyor, o artık yasak olanı algılamıyor, uyumlu insan. Ya alışamıyor ama boyun eğiyor, yasakların yasak olduğunu biliyor ama karşı çıkmanın yararsız olduğunu kabul ediyor, uyumlu, mutsuz insan. Ya da alışmıyor ve boyun eğmiyor, yasakları biliyor, tartışıyor, kabul etmiyor, yasaklara uyumu biçimsel, özünde uyumsuz. Belki de her insanda biraz kabul, biraz red olayı yaşıyor. Kimde nasıl yaşandığını tam bilemediğimiz bir uyum uyumsuzluk mozaiki. Mutlu değilim diyen biri karşısında hep aynı düşünce gelir aklıma ve duralarım. Toplumuyla yaşanmayan bir mutluluk, gerçek mutluluk olabilir mi? Mutsuz bir toplumda yaşarken mutsuz olmaya mahkum mu oluyoruz? Mutsuz bir toplumda kişisel mutluluk olmuyor mu? Sanırım olsa da çok zor, çünkü yasaklar orada kalmıyor. Yasaklar için baskı. Yasak olan yerde baskı vardır. Tersi de doğru. Baskı olan yerde yasak vardır. Ama öncelik yasakta. Baskıyı hep çatık kaşlı, asık yüzlü, azarcı sesli düşünmeyelim. Güler yüzlü, tatlı dilli, sevgi biçimli baskılar da vardır. Baskının bin bir yüzü, düşman yüzlüsü, dost yüzlüsü, şeytan yüzlüsü, melek yüzlüsü, güler yüzlüsü, gülmez yüzlüsü, yüzsüzü var. Hadi canikom, bir lokma daha ye. Bunu da yersen sonra sana çikolata vereceğim. Hava kararmadan evde ol canım, aklım sende kalıyor. Biliyorum, hava erken kararıyor ama elimde değil, merak ediyorum. Beni sevseydin bunları giymezdin. Biliyorsun, böyle giyinmeni istemiyorum. Neden böyle yapıyorsun anlamıyorum. Benim oğlum beni sever. Dediklerimden dışarı çıkmaz. Annesinin onu sevdiğini bilir. Hep onun iyiliği için söylüyorum bunları. Beni yine aramadın. Beni üzmekten zevk mi alıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Seni sevdiğim için eziyet etmekten hoşlanıyorsun sanki. Bunlar sevgi baskılarıdır. Diğer baskı türlerinden daha sevimlidir. Artı daha etkilidir. Bu baskının karşılığında sevgi sunulmaktadır. İstenenin yapılmamasının cezası da sevgiden yoksun bırakmaktır. Ama baskıların çoğu sevimsizdir. Baskıların çoğu tehditle biter. Aslında her baskının bir tehdidi vardır da, kimisinde üstü örtülüdür, kimisinde belirsizdir, kimisinde açıktır, belirgindir. Hayatımız boyunca baskılardan kurtulamayız. Hepsinin adı da iyi yetiştirmektir, iyiliğini düşünmektir. İleride rahat etmesini istemektir. Onunla ilgilenmektir, ona doğru yolu öğretmektir. Çocukluk baskıları onu yapmalardır, bunu ellemelerdir, buraya girmelerdir, söze karışmalardır, tehdit sevgisizliktir. Çocuk büyüdükçe baskılar da artar, gençler üzerindeki baskılar daha da artmıştır. Gidilecek yerler, okunacak kitaplar, seçilecek arkadaşlar, dışarıda kalınacak saatler, görülecek filmler hep dolaylı dolaysız baskı altındadır. Bu dönemin tehditleri sevgisizlik, ileride adam olacağına inanmamak, ona harcanan paraların boşa gideceğidir. Daha da kim bilir neler. İleride de baskılar olacaktır. İşe girecektir, çalışacaktır, baskılar biçim değiştirip sürecektir. Hiç baskı olmazsa doğruları nasıl öğrenecekler? Aklı başında bir anne bunu sormuştu. Tamam, ben de baskıya karşıyım. Ama yaptığımız her şeyi baskı olarak görürsek çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Gençlere nasıl yön vereceğiz? Onlar doğruları bizden öğrenmeyecekler mi? Anlayışlı davranmaya evet diyorum da baskı yapmayalım derken onların yanlışlara düşmesini de seyredecek miyiz? Bu da başka bir yanlış olmaz mı? Hatta daha büyük bir yanlış olmaz mı? Bizim sorumluluğumuz ne olacak? Doğru bir kaygıydı bu. Çocuklarını eğitmek isteyen, gençlere yardımcı olmak isteyen ama baskı yapmayı da sevmeyen anneler babalar nasıl davranmalıdırlar? Bunu nasıl ayarlamak gerekir? Gerçekten önemli bir soru bu. Soru da önemli, sorun da önemli. Ama yetiştirmekle, yönlendirmekle baskı yapmayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Bakın, birkaç gözlemimi söyleyeceğim. Öncelikle gördüğüm, çocuklara da gençlere de hep olumsuz davrandığımızdır. Bilmem katılır mısınız? Biz çocuklarımıza hep yapmamaları gereken şeyleri söyleriz. Neden böyle bilmiyorum. Belki biz de böyle yetiştirildik de ondandır. Ama hep onların yapmaması gereken şeyleri söyleriz. Ne dersiniz? Aklı başında anne duralamıştı. Bilmem, öyle mi davranıyoruz? Galiba haklısınız. Ama yapılması gereken şeyleri söylemek gerekmiyor ki. Onların yapılması doğrudur, iyidir. Bunun için de o konularda bir şey söylemek gerekmiyor. Belki de biz böyle düşünüyoruz. Peki bu tutumumuz yanlış mı? Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin doğru olduğunu, iyi olduğunu düşünüyorsak onları neden söylemiyoruz? Çocuklarımızın onları yapmasını neden desteklemiyoruz? Neden gençlerimize bu alanda destek vermiyoruz? Neden onların yapmaları gerekenler diye düşündüklerinde desteklemeyi bilmiyoruz? Neden onların yaşamalarını olumluyla başlatmıyoruz? Aklı başında anne, sanırım haklısınız dedi. Düşünüyorum da bize öylesi doğru geliyor da ondan galiba. Çocukken hep kırmasın, dökmesin diye titizleniyoruz. Yaptıklarını fark etmiyor, yapmadıklarını aşırı görüyoruz. Bu tutum gençlerde daha çok belirginleşiyor, daha da artıyor. Ama herkes böyle yapıyor sanırım. Bence herkes böyle yapıyor, doğrunun da böyle yapmak olduğunu sanıyor. Hep çocukların, gençlerin yanlış yapmasını önlemek kaygısı öne çıkıyor. Onların yaptıklarında olumlu olanları görmek, olumlu olanları bulmak, oralarda desteklemek kaygısı yok gibi. Yanlış olan da bu. Ötesini söyleyeyim mi?